Ayrım 26.
Tovima'da çıkan bu haberi Tayyip Erdoğan yalanlamıyordu. Tayyip Erdoğan'ın simit ise Belçika modeli ile ilgili olarak gizlice söz verdiğini eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel de açıklıyordu. Erdoğan Ocak ayı başlarında yaptığı Karabük gezisinde maalesef bunlar tek taraflı çözümle ellerindekinden de olacaklar farkında değiller diyordu. Erdoğan'ın bu açıklaması kendisini kimin yerine koyduğu sorusunu da beraberinde getiriyordu. Öyle ya, Kıbrıs Türklerinin elinde KKTC vardı. Onları kendisiyle aynı milletten veya taraftan saymadığından olacak, Kıbrıs Türkleri için bunlar tabirini kullanıyordu. Erdoğan 18 Kasım 2002 günü Yunan Başbakanı Simitis ile görüşüyor ve görüşmenin sonunda şunları söylüyordu. Demokrasinin doğduğu, Eflatun'un Sokrates'in gelip geçtiği güzel şehir Atina'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Yunanistan'ı tarihi rakibimiz olarak değil, en yakın komşumuz ve yarınlarımızın stratejik ortağı olarak görüyoruz. Erdoğan sözlerini teşekkür ederim anlamına gelen Efaristopoli sözleriyle bitiriyordu. Simitis ise Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini uygulamadığını ileri sürüyor, AB yasaları çıkarılıyor ama uygulanmıyor diyordu. Erdoğan'dan denk taşa, masadan kaçma. 12 Aralık 2002 tarihli Hürriyet gazetesinde Tayyip'in denktaş için kullandığı masadan kaçma şeklindeki haksız ithamı yer alıyordu. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a müzakereden kaçmaması için telkinde bulunacağını belirterek masadan kaçan taraf değil uzlaşı arayan taraf olmak gerekir diyordu. NTV'ye konuşan Erdoğan, Kıbrıs konusunda artık çözüm zamanının geldiğini belirterek bu amaçla Birleşmiş Milletler'in hazırladığı planı müzakere etmek gerektiğini savundu. Erdoğan, Denktaş'a telkinde bulunup bulunmayacağı sorusuna, "Evet, masadan kaçmaya gerek yok, müzakere gayet rahatlıkla yapılabilir. Sayın Denktaş'ın bir rahatsızlığı var ama Kopenhag'a bir temsilci gönderebilir," dedi. New York Türk Evi'ndeki konuşmasında Kıbrıs'tan büyük sıkıntı diye söz eden Erdoğan, 40 yıldır süren bir sıkıntı bu, çözülmeyen her şey sıkıntıdır biliyorsunuz diye konuşuyordu. Yine aynı tarihli Hürriyet gazetesinde Denktaş'ın müzakereden kaçmıyorum ama imza yok şeklindeki açıklamaları yer alıyordu. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Annan planı temelinde Rum tarafıyla müzakereden kaçmadığını ancak anlaşma imzalamak için zamana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Sağlık kontrolü için Ankara'da bulunan Denktaş, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu Kopenhag'a yolluyordu. Kıbrıs'ın kaderinin de belirleneceği Kopenhag zirvesi öncesinde ağır baskı altında kalan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Müzakereden kaçmıyorum ama zamana ihtiyacım var. Kopenhag'da anlaşma imzalayamam," diyordu. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen çağrı üzerine Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Kopenhag'a gönderme kararı alıyordu. Böylece Denktaş son belgenin eskisinden farklı olmadığını söylemesine rağmen henüz köprüleri atmadığını göstermek istemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan gerekmesi halinde Denktaş'ın Kopenhag'a davet edilebileceğini açıklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler'den daha sonra yapılan açıklamada Tayyip ile aynı dil kullanılarak imzayı Denktaş'ın atması şart değil, atayacağı bir temsilci de olur deniliyordu. Kıbrıs'ı hançerleyen dörttü. Nail Bulut Aydınlık dergisinin 2 Şubat 2003 tarihli sayısında şunları yazıyordu. Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, Cengiz Çandar, Cüneyt Ülsever, Tayyip'in Kıbrıs'ı hançerleyen dörtlüsü. 3 Kasım seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta izlenen milli politikalara karşı çıkan açıklamalar yapmaya başladı. Bu açıklamalar geçen haftaya kadar sürdü. Aydınlığa ulaşan bilgilere göre Erdoğan'ın Kıbrıs ve Irak politikalarını şu isimler belirliyor. Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, Cengiz Çandar ve Cüneyt Ülsever. Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Kıbrıs'la ilgili milli politikaya karşı çıkışının arkasında 4 ismin olduğu belirtildi. Bu 4 isim şunlar: Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, Cengiz Çandar ve Cüneyt Ülsever. Zapsu ve Çelik Erdoğan'ın danışmanları. Çandar, Erdoğan'ı özellikle Amerika ile ilişkilerde bilgilendiren isim. Ülsever de ara ara haberleştiği bir gazeteci olarak değerlendiriliyordu. Çandar'ın bir diğer özelliği ise Kıbrıs Türk Araştırmaları Tanıtma ve Dayanışma Vakfı'nın yöneticileri arasında olmasıydı. Diğer yöneticiler ise şöyleydi: Korkmaz Haktanır, Ertuğrul Kumcuoğlu, Tugay Uluçevik, Profesör Doktor Erol Manisalı, Profesör Doktor Toktamış Ateş, Profesör Doktor Mümtaz Soysal, Çavlan Süerden, M. Fevzi Uygüner, Şükrü Sina Gürel. Tayyip'in dış danışmanı Cüneyt Zapsu 25 Kasım 2002 tarihinde Kıbrıs ile ilgili olarak Annan planına Tayyip gibi evet denmesini istiyordu. Annan planında tüm su kaynaklarının tamamının Rumlara bırakıldığını bile bile. Hatta Kıbrıs'ın hemen hemen tamamının Rumlara geçeceğini bile bile. AB'nin 12 Aralık Kopenhag zirvesinde Kıbrıs'ı şu veya bu şekilde tam üyeliğe kabul edeceğini söyleyen Zapsu, bundan sonra müzakerelerin devam edebilmesi için taraflara teşvik edici bir şeyler verilmesini istiyordu. Tayyip'in danışmanı Zapsu taraflar arasında 12 Aralık'tan önce anlaşma zemini oluştuğu takdirde AB ülkelerinin üyeliğe Güney Kıbrıs Rum yönetimini değil, Annan planında sözü edilen ortak devleti kabul edeceklerini savunuyordu. Tayyip ve ekibinin tüm çabaları boşa gidiyor, referandumda hayır oyu veren Rumlar Kıbrıs'ın elimizden çıkmasını önlüyorlardı. İtalya'dan başlayan Avrupa turuna çıkan Recep Tayyip Erdoğan, bu gezisi sırasında anayasanın 109. maddesinde kısa sürede değişiklikler yapılarak kendisine başbakanlık yolunun açılacağını açıklıyordu. Baykal'dan Tayyip'e jest. Anayasanın 109. maddesinde başbakanın TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı hükmü bulunuyordu. Erdoğan'ın başbakan olabilmesi için ilk seçenek anayasanın 109. maddesinde yapılacak değişiklik idi. 109. maddede yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde en çok oyu alan partinin genel başkanını veya TBMM üyelerinden birisini başbakan olarak atar düzenlemesi yapılması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasının yolu açılmış olacaktı. Milletvekili olmayan Erdoğan'ın meclis dışında olmasına rağmen başbakan olması sağlanmış olacaktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 10 Kasım'da katıldığı bir törende "Türkiye bir hukuk devletidir, kişiye özgü düzenleme yapılamaz" diyerek 109. maddenin değiştirilmesine karşı çıkıyordu. Bu açıklama Erdoğan'a mesaj olarak algılanıyordu. CHP ve onun genel başkanı Deniz Baykal da 109. maddenin değiştirilmesine karşı çıkıyordu. Baykal, başbakanın mutlaka meclis içinden atanması gerektiğini savunarak, meclis dışından başbakan atanmasının parlamenter sisteme aykırı olduğunu savunuyordu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Siirt'te yapılacak bir ara seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın önce meclise taşınması, daha sonra da başbakan olmasını en mantıklı yol olarak görüyordu. Geriye bir başka yolda kalmıyordu. Gidilecek bir ara seçimde Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olmasının yolu açılacaktı. Oyun kurallarına göre oynanıyor, Tayyip'in meclise taşınması için her türlü dayanışma sağlanıyordu. Yüksek Seçim Kurulu 2 Aralık 2002 günü açıkladığı kararla 3 Kasım'da Siirt'te yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve Siirt'te seçimlerin yenileneceğini duyuruyordu. Bakın şu Allah'ın işine, 3 Kasım'da yapılan seçimlerde Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde sandık kurulmamıştı. Bir de günlerce Jet Fadıl'ın milletvekilliği kamuoyunu meşgul etmişti. AKP seçimlerden sonra Doğan köyünde sandık kurulmadığı ve vatandaşların oylarını kullanamadığı gerekçesiyle seçimlerin iptali için Siirt İl Seçim Kurulu'na müracaat edilmişti. İddiaların aksine Siirt İl Seçim Kurulu Doğan köyüne sandık kurulduğunu belirterek seçimlerin iptalini reddediyordu. Tayyip'i meclise sokmak için düğmeye basılmıştı. AKP Siirt İl Seçim Kurulu'nun bu kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ediyordu. Yüksek Seçim Kurulu ise 3 Kasım seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra 2 Aralık tarihinde Siirt'te seçimlerin iptal edilmesine karar veriyordu. Çünkü Erdoğan'ın meclise girmesi, başbakan olması için Siirt'te yenilecek seçimlere katılması gerekiyordu. Gerisi çantada keklikti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olmasının yolunu Siirt seçimlerinin iptal edilmesi açıyordu. Siirt'te yenilenecek seçimlere 3 Kasım'da aday olan isimlerle gidilecekti. Ancak bir adayın ölümü veya istifa etmesi halinde partiler yerine yeni aday bildirebileceklerdi. 3 Kasım seçimleri öncesinde Erdoğan cezası nedeniyle milletvekili olamıyordu. Bu nedenle Erdoğan'ın milletvekili olmasının önündeki engellerin de kaldırılması lazımdı. Bunun için anayasanın 76. ve milletvekili seçimi kanununun 11. maddelerinin değiştirilmesi gerekiyordu. YSK'nın Siirt seçimlerini iptal ettiğini açıklamasının hemen ertesi günü AKP'liler mecliste grup toplantısı yapıyor ve bu toplantıda Erdoğan'ın milletvekili olma yolunu açacak olan anayasa değişiklik paketi imzaya açılıyordu. Bakanlar Kurulu da milletvekili seçimi kanununun 11. maddesinin değiştirilmesine yönelik maddenin de bulunduğu paketi aynı TBMM başkanlığına sunuyordu. Ramazan bayramının hemen ardından ise anayasa ve yasa değişiklikleri meclisten geçirilerek Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekili olma yolu açılıyordu. Tayyip'in meclise girmesi için 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP'den milletvekili seçilen Mervan Gül'ün yeni seçimlerde aday olmaması gerekiyordu. Beklenen oluyor, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin iptali kararının ardından Mervan Gül adaylıktan çekiliyordu. 6 Şubat 2003 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan, Mervan Gül'ün yerine Siirt 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu YSK'ya bildiriyordu. Tayyip'in milletvekilliği ve başbakanlığı yolunda en büyük destek CHP ve onun genel başkanı Deniz Baykal'dan geliyordu. Seçim sonuçlarından sonra Baykal çarpıklık ortadan kalktı diyor ve şöyle devam ediyordu. Bu seçimlerle AKP'nin sayın genel başkanı meclise milletvekili olarak girecek ve hükümeti kurabilecektir. Böylece 3 Kasım'da ortaya çıkan tablo düzeltilmiş ve siyaset olağanlaşmış olacaktır. Biz CHP olarak her zaman özgürlüklerin sonuna kadar kullanılması konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk ve gereğini yaptık. Pazar günü yapılan seçimlerle siyasetteki çarpıklık ortadan kaldırılmıştır. Artık her işin sahibi ve sorumlusu net olarak ortaya çıkacaktır. Böylece girdiği seçimden 2 gün sonra başbakan olan Tayyip bir rekora da imza atıyordu. Cenneti Yunan müziğinde keşfetti. AKP'nin seçimleri kazanmasının ve onu izleyen günlerin ardından Genel Başkan Erdoğan, Mehteran'la halkı selamlamayı bırakıyor, Yunan müziğiyle sahneye çıkıyordu. 16 Mart 2003 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısına kilise müziği bestecisi Yunanlı Vangelis ya da açık adıyla Evangelos Odyssey Papatanasiou'nun Conquest of Paradise yani Cennetin Fethi müziği ile giriyordu. İstanbul Yeşilköy'de bulunan Maydanoz Showland'de Siirt'te seçimi kazanmaları ve başbakan olmasının ardından düzenlenen ve yaklaşık 2000 partilinin katıldığı toplantıda Erdoğan'ın başından aşağıya sarı lacivert ve beyaz renkli balonlar atılıyordu. Görsel efektler, renkli konfetiler ve ışık oyunları eşliğinde sahneye çıkan Erdoğan şov yıldızlarını aratmıyordu. Yunanlı Evangelos Odyssey Papanasiou'nun kilise müziği tarzında bestelediği Cennetin Fethi müziğinin fon olarak kullanıldığı bir beste ile sahne alan Erdoğan, müziğin dingin ritmiyle daha çok kendinden geçiyor, taraftarlarına teşekkür ederek "Bu şarkı burada bitmez" demiş ve yolumuza öylece devam etmiştik. Ve nihayet beklediğimiz gün geldi, biz yine beraber yürüyeceğiz bu yollarda şeklinde konuştu. Toplantıya 45 dakika geç gelen Erdoğan, Yunan kilise müziği eşliğinde çıktığı sahnede Mart ayının soğuğunu unutuyor ve şöyle diyordu. Sevgili yol arkadaşlarım, İstanbullular, baharın bu güzel gününde sizlerle birlikte olmak ne güzel. Aziz İstanbul bu baharda ne hoş. Tayyip'in bu sözleri üzerine soğuktan titreyen İstanbullular, Tayyip'in arabasının kaloriferini çok açmışlar herhalde demekten kendilerini alamıyorlardı. Bu ülke Hablemitoğlu cinayetini örttü. Tayyip Erdoğan durup dururken 2006 yılında "Bu ülke Hablemitoğlu cinayetini örtmüş bir ülkedir" dedi. Hablemitoğlu Tayyip Erdoğan'ın gölge, Abdullah Gül'ün kağıt üzerindeki başbakanlığı döneminde kahpece şehit edildi. İçişleri Bakanı ise Tayyip'in Birlik Vakfı dahil birçok vakıftan arkadaşı, Tayyip'in partisinin milletvekili ve yine Tayyip tarafından görevlendirilen bakan yapılan Abdülkadir Aksu idi. Başbakan sıfatıyla konuşan Abdullah Gül, "Cinayeti çözmek namus borcumuzdur" diyordu. Ama namus borçları her zaman olduğu gibi ödenmedi. Tayyip bu sözde de kalmadı. 2007'de de faili meçhul cinayet kalmadı, biri hariç. Onun durumu özel deyiverdi. Durumu özel cinayet olarak da Hablemitoğlu cinayetini açıkladı. Tayyip'in faili meçhul cinayet kalmadı sözleri tabii ki gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü çözüldü denilen hiçbir cinayet çözülmemişti. Zira cinayeti çözdüklerini söyleyenler paçaları sıkışınca yaptıklarını, çözme yöntemlerini, çözümlemelerini açık açık anlatmışlardı. Abdülkadir Aksu, Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa dergahından, Nurcu kesime de oldukça yakın. 12 Ekim 1944 Diyarbakır doğumlu olan Abdülkadir Aksu'nun 396-041-582-20 oğlu kimliğine göre kütüğüne baktığımızda dedelerinin arasında Giregos, nenelerinde de Horik isimlerine rastlıyorduk. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tumes ve Lorik göze çarpan diğer adlardı. Kimilerine göre Kürt, kimilerine göre de Türkmen olarak lanse edilen Aksu'nun böylece Ermeni soyundan geldiği ortaya çıkıyordu. Aksu 1976 yılında MSP'nin içinde olduğu Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından Malatya Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu göreviyle ikbal basamaklarını birer ikişer çıkmaya başladı. Valilik Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından 1987 yılında ANAP Diyarbakır Milletvekili sıfatıyla meclise girdi. 31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na atanmış ve bu görevini 24 Haziran 1991 tarihine kadar yürütmüştü. 1995 yılında Devlet Bakanlığı koltuğuna oturur. 1996 yılında ANAP'tan ayrılarak Refah Partisi saflarına katılır. Refah Partisi kapatılınca Fazilet Partisi'ne geçti. 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerin ardından AKP hükümetinin İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına Gülen ve Nurcu gruplara yakınlığı ile tanınan ve yanında Mehmet Kırkıncı olduğu halde Nurcu ile ev toplantılarına katılan Şahabettin Harput'u getiriyordu. 31 Mart 1989 yılında ilk kez İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 1990 tarihinde Hakkari'nin Uludere ilçesi Halil Köyü'nün Sehan mezrasında tavuk kümesi açılışı yaptı. Bakanın yanına gelen bir kız çocuğu Taşdelen Köyü'nde 60 kişiyle birlikte gözaltına alınan kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Aksu anında emir veriyor, gözaltındakileri hiçbir araştırma yapmadan bıraktırıyordu. Aksu tavuk kümeslerinin açılışlarıyla meşgulken 1 Mayıs olaylarında hedef haline gelen polis memuru öldürülüyordu. 31 Ocak 1990, Muammer Aksoy evinin önünde katlediliyordu. 7 Mart 1990, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybediyordu. 4 Eylül 1990 tarihinde sıra yazar Turan Dursun'a geliyordu. 26 Eylül 1990, MİT müsteşarlığı için kararnamesi hazırlanan Hiram Abbas kurşunların hedefi oluyordu. 6 Ekim 1990, İlahiyatçı SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldürüldü. 90-92 yılları arasında bu sefer hedef 11 emekli subaydı. Or General Adnan Ersöz, Kor General İsmail Selen, Kor General Hulusi Sayın, Tüm General Temel Cingöz, Tüm General Memduh Ünlü Türk. Aksu'nun İçişleri Bakanlığı altında geçen 1991 yılı ard arda suikastlarla başladı. 9 Ocak'ta emekli Yarbay Ataburcu, 30 Ocak'ta Kor General Hulusi Sayın, 7 Nisan'da emekli Tüm Generaller Memduh Ünlü Türk öldürüldü. 23 Mayıs'ta Ankara'da emekli jandarma Kor General İsmail Selen ve Adana'da jandarma bölge komutanı Tüm General Temel Cingöz şehit edildi. 14 Ekim'de eski MİT müsteşarı emekli Or General Adnan Ersöz suikasta uğradı. Yine Aksu döneminde SHP milletvekilinin oğlu meclis lojmanlarında bir cinayete kurban gidiyordu. AKP'nin seçimleri kazanmasının ardından yine İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu, 21 Kasım 2002 tarihinde partisinin milletvekilleriyle Hilton Otel'de namaz şov yapıyordu. Ön saflarda namaz kılan Aksu ve arkadaşları 5 dakikalık mesafedeki Kocatepe Camii yerine her nedense Hilton'u seçiyorlardı. Bu namaz şovun ardından 18 Aralık 2002 tarihinde Laik Demokratik Cumhuriyet'in iç ve dış hasımlarını deşifre ederek onları gün yüzüne çıkaran Doktor Necip Ablemitoğlu alçakça bir saldırı sonucunda hayatını kaybediyordu. Katiller sıktıkları ikinci kurşunda cinayetlerin devamının geleceği mesajını vermişlerdi. Ancak MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılıç ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Er Uygur'un hedefteki isimleri koruma altına almaları ve aldırmaları sonucunda cinayet serisi başlayamıyor, birçok ismin hayatı kurtuluyordu. Su uyur, düşman uyumazdı. Bu sefer de korumasız hedeflere yöneldiler ve Fethullah Gülen'in DGM'de açılan davasında savcı Nuh Mete Yüksel'e belge ve bilgi aktaran, yine irticai yapılanmalar, petrol, ekonomi ve birçok konuda araştırma yapan, gazeteci ve yazarlara belge yağdıran emekli binbaşı İhsan Güven 30 Nisan 2004 tarihinde evinde eşiyle birlikte öldürülüyordu. Ülkemizde ilk defa adalet dağıtan bir kurum saldırıya uğruyor, Danıştay'a yapılan baskın sonucu Başkan Yücel Özbilgin öldürülürken üyelerden biri hariç diğerleri yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyorlardı. Bu cinayetlerin Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı dönemine gelmesi tabii ki tesadüf. Otorite zaafı veya haydi çakallar gün bugündür hiç değil. Refah'ın patlama yaptığı, Atatürk dahil her türlü değerlere hakaretler yağdırıldığı dönemi hatırlarsak, Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda Doğan Güreş'in oturduğunu görüyorduk. RP'nin hatiplerinden Şevki Yılmaz konuşmalarında, ordu refahçı, Doğan Güreş Paşa refahın iktidarını bekliyor diyordu. Ardından Güreş Paşa, tak emrediyor, şak yapıyorum dediği Tansu Çiller'in yanında milletvekili olarak meclise geliyordu. Mason Özer uçuran Çiller'in karısı olan Tansu Çiller, RP'ye karşı savaş açmasıyla ünlenmişti ama RP ile hükümet kurdu. Demokrat Doğan Güreş oylamada Redo'yu kullanamadı. Bakan Aksu'nun 2005 Ekim ayında PKK tarafından Türkiye'den Irak'a kaçırılan polisin babasına oğlunu ihade kurtarabilir şeklinde söylediği sözleri 22 Ocak 2006 tarihli gazetelerde yer alıyordu. RP'nin ardıllarının kurduğu hükümetle şiir gibi anlaştığını söyleyen, demokrat olduğunu iddia eden Hilmi Özkök ve Kan yine durmadı. Ülke tam yol uçuruma gidiyor, AKP'liler her cinayet ardından hep aynı şeyi söylüyor. Kurşunlar huzura sıkılıyor, kimse de onları dürtmüyor. Sen necisin, sıktırma. Kimse bunlara bir şey demediğinden olacak, Trabzon'da gerçekleştirilen rahip cinayetini, Türklük düşmanlığından yargılanan Hrant'ın katledilmesi takip ediyor, bu cinayetlerde de esas oğlanın polis ve irtibatlısı olduğu meydana çıkıyordu. Erdoğan-Kabbani görüşmesi. 1 Şubat 2004 tarihinde Tayyip Erdoğan, Şeyh Nazım Kıbrısi'nin Amerika'daki sağ kolu ve damadı Şeyh Kabbani ile ABD'nin istemesi sonucu görüşüyor, bu görüşme sonucunda basına beraber el sıkışan fotoğraflarıyla yansıyorlardı. Yine 1 Şubat 2004'te yaptıkları görüşme Zaman Gazetesi tarafından şöyle veriliyordu. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şeyh Muhammed Hişam Kabbani ve iş adamı Nazir Ahmet ile yaptığı görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da katıldı. Amerikalı Müslüman liderler Türkiye'nin İslam dünyası için model olabileceğini ifade ettiler. Alınan bilgiye göre Erdoğan ile temsilcileri görüşen Musevi kuruluşlar arasında ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Musevi Koalisyonu, Ortodoks Birliği, Amerikan Sefardi Federasyonu yer aldı. Kabbani kimdir? Erdoğan'ın görüştüğü Şeyh Kabbani, Yüksek İslam Kurulu Başkanı'ydı. Şeyh Nazım Kıbrısi'nin Amerika'daki sağ kolu ve damadı, Lübnan'da doğdu. Başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde eczacılık okudu. Belçika'da doktora yaptı. Ardından Şam'a gidip İslam hukuku eğitimi aldı. Tasavvuf üzerine ders aldığı Şeyh Abdullah Dağıstani ve Şeyh Nazım Kıbrısi sayesinde Nakşibendi tarikatıyla tanıştı. Kıbrısi'nin Sufi dinini yaymalısın isteği üzerine Orta Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu'yu gezdi. 1991'de Amerika'ya gelip Sufi Nakşibendi Vakfı'nı kurdu. Çalışmalarını hızlandırıp Amerika ve Kanada'daki vakıfların sayısını kısa sürede 30'a yükseltti.